Ayrım 2, 3. Şempanze, İnsan Türünün Evrimi ve Geleceği, Jared Diamond, sayfa 15. Yükselişimizin ve düşüşümüzün öyküsü 5 kısma ayrılmaktadır. Birinci kısımda bizi milyonlarca yıl öncesinden başlayıp 10 bin yıl önce tarımın ortaya çıkışından hemen önceki döneme kadar takip edeceğim. Bu kısımdaki iki bölüm kemik, aletler ve genlerden gelen kanıtları kapsamaktadır. Bu kanıtlar arkeolojik ve biyokimyasal kayıtlarla korunmuştur ve bize geçmişimize ilişkin doğrudan bilgi sağlamaktadır. Fosilleşmiş kemikler ve aletler genellikle tarihlendirilebilmektedir ve bu ne zaman değiştiğimizi anlamamıza olanak sağlar. Bu kısımda genlerimiz bakımından hala %98 oranında şempanze olduğumuza ilişkin sonucun temellerini inceleyeceğiz ve kalan %2'deki neyin büyük sıçramamızdan sorumlu olduğunu anlamaya çalışacağız. İkinci kısım dil ve sanatın gelişimi kadar vazgeçilmez öneme sahip ve birinci kısımdaki iskelet değişimleriyle ilgili olan yaşam döngümüzü konu edinmektedir. Yeniden vurgulamak gerekirse, bizler çocuklarımız sütten kesildikten sonra kendi yiyeceklerini bulmak üzere serbest bırakmak yerine beslemeye devam ediyoruz. Yetişkin erkeklerin ve kadınların çoğu çiftler halinde yaşıyor. Anneler kadar babaların çoğu çocukların bakımını üstleniyor. Pek çok insan büyük babalığı ve büyük anneliği deneyimleyecek kadar uzun yaşıyor ve kadınlar menopoza giriyor. Bizim için bu özellikler kuraldır ama bize en yakın hayvan akrabalarımız için bunlar oldukça garip özelliklerdir. Fosilleşmedikleri ve bu nedenle ne zaman ortaya çıktıklarını bilemediğimiz atalarımızla aramızdaki büyük farklılıkları oluşturmaktadırlar. İnsan paleontolojisi ile ilgili metinlerde beyin ve pelvis ölçülerine göre oldukça özetlenmiş biçimde geçse de benzersiz kültürel gelişimimiz de oldukça önem arz etmekte ve eşit ölçüde ilgiyi hak etmektedir. Birinci ve ikinci kısımlarda kültürel yükselişimizin biyolojik temellerini inceledikten sonra üçüncü kısım bizi hayvanlardan ayırdığına inandığımız kültürel özellikleri gözden geçiriyor. Bunlardan ilk akla gelenler en çok gurur duyduklarımızdır. Dil, sanat, teknoloji ve tarım yükselişimizin ayırt edici kültürel özellikleridir. Fakat bu ayırt edici özelliklerimiz aynı zamanda zararlı madde kullanımı gibi kara lekeleri de barındırıyor. İnsana özgü olup olmadıkları tartışılsa da tüm bu özellikler en azından hayvan öncüllerine göre çok daha ileride. Bu özellikler evrimsel zaman ölçeğine göre yakın bir zamanda ortaya çıktığından bunların hayvan öncülleri mutlaka olmalıdır. Bu öncüller neydi? Bunların ortaya çıkması dünya üzerindeki yaşamın kaçınılmaz sonucu muydu? Örneğin uzayda bizim kadar gelişmiş yaratıkların yaşadığı başka gezegenler olabileceğinden şüphelenmemizi sağlayacak kadar kaçınılmazlar mıydı? Zararlı madde kullanımının yanı sıra kendimize zarar verici iki özelliğimiz mahvolmamıza yol açmaya yetecek kadar ciddi öneme sahiptir. Dördüncü kısım bunlardan ilkini incelemektedir. Diğer insan gruplarını öldürmeye yol açan yabancı düşmanlığına yatkınlığımız. Bu özellik doğrudan hayvan öncüllere sahiptir. Bizimle birlikte başka pek çok türdeki rakip bireyler ya da gruplar arasındaki mücadele cinayetle çözümlenebilir. Öldürme gücümüzü arttırmak için neredeyse bütün teknolojik hünerimizi kullandık. Dördüncü kısımda yabancı düşmanlığını ve politik devletler bizi kültürel olarak daha da türdeşleştirmeden önce insanlığın durumunu simgeleyen aşırı yalıtılmayı gözden geçireceğiz. Teknoloji, kültür ve coğrafyadan insan grupları arasındaki mücadelenin en bilindik tarihi örneklerinden ikisinin sonucunu nasıl etkilediğini göreceğiz. Daha sonra yabancı düşmanlığına sebep olduğu dünya çapında kayda geçmiş toplu katliamlar tarihini inceleyeceğiz. Bu acı verici bir konu olsa da tarihimizle yüzleşmeyi reddetmenin bizi geçmişin hatalarını daha tehlikeli ölçüde yeniden tekrarlamaya nasıl mahkum edeceğine ilişkin bir örnektir. Bugün varlığımızı tehdit eden diğer bir karanlık yanımız çevreye artan biçimde yaptığımız saldırıdır. Bu da doğrudan kendi hayvan öncüllerine sahip. Şu ya da bu nedenle avcıların ve asalakların kontrolünden kaçan hayvan nüfusları, kendi nüfusuna ilişkin iç kontrolden de uzaklaşmakta, kaynaklarına zarar verinceye kadar çoğalmakta ve bazen yok olmaya kadar gitmektedir. Bu tehlike bizler için üzerimizdeki av tehdidi göz ardı edilebileceği, etkimiz altında olmayan hiçbir habitat olmadığı ve hayvanları ve habitatları yok etme gücümüz emsalsiz olduğu için özel bir statü kazanmaktadır. Ne yazık ki pek çok insan hala daha önce doğayla uyum içinde yaşıyorken, bu eğilimin yalnızca sanayi devrimiyle birlikte kaybedildiğini ileri süren Russocu fanteziye tutunmaktadır. Eğer bu doğru olsaydı geçmişten bir zamanlar ne kadar erdemli olduğumuz ve şimdi ne kadar şeytanlaştığımız dışında hiçbir şey öğrenmezdik. 5. bölüm çevreyi kötü bir şekilde idare etmemizin uzun tarihiyle yüzleşerek bu fanteziyi parçalamanın yolunu araştırmaktadır. Bölüm 4'te olduğu gibi bölüm 5'te de vurgu şimdiki durumumuzun düzey farklılığına rağmen yeni olmadığı üzerinedir. Deneyler defalarca gerçekleştirilmiştir ve sonuç bizim ondan ders almamız için ortada durmaktadır. Bu kitap hayvan durumundan yükselişimizin izini süren bir son sözle bitmektedir. Bu bölüm aynı zamanda mahvoluşumuzu getirecek araçların artışının izini de sürmektedir. Eğer tehlikenin uzakta olduğunu düşünseydim bu kitabı yazmazdım. Öte yandan durumumuzun umutsuz olduğunu düşünüyor olsaydım da bu kitabı yazmazdım. Belki herhangi bir okur geçmişteki etkinliklerimiz ve şimdiki açmazlarımızdan dolayı cesaretini o kadar yitirir ki bu mesajı kaçırabilir diye geçmişten ders çıkarabileceğimiz umut verici işaretleri ve yöntemleri göstermeye çalıştım. Kısım 1. Büyük memelilerin sıradan bir türü. Ne zaman, neden ve hangi yollarla büyük memelilerin sıradan bir türü olmaktan çıktığımıza dair ipuçları 3 tip kanıttan gelir. Kitabın bu bölümü fosil kemikler ve bozulmadan kalmış aletler üzerinde çalışan arkeolojiden edinilen bazı geleneksel kanıtlarla moleküler biyolojiden gelen daha yeni kanıtlardan bahsetmektedir. Temel sorulardan biri şempanzeler ile bizim aramızdaki genetik farklılığın ne kadar kapsamlı olduğu ile ilgilidir. Genlerimiz şempanzelerin genlerinden %10 mu, %50 mi yoksa %99 oranında mı farklıdır? İnsanlar ile şempanzeleri sadece gözlemlemek ya da onların gözle görülebilir özelliklerini sıralamak faydalı olmayacaktır. Çünkü başka değişimler geniş kapsamlı etkilere yol açarken pek çok genetik değişimin gözle görünür bir etkisi yoktur. Örneğin Danua ve Pekinez gibi köpek ırkları arasındaki görünür farklılıklar şempanzeler ile bizim aramızdaki farklardan çok daha fazladır. Oysa tüm köpek soyları aynı türe aittir. İstenirse melezleştirilebilir ve mekanik olarak birbiriyle uyumlu olduğu müddetçe birbiriyle çiftleşebilirler. Danualar ve Pekinezlere şöyle bir bakan bir gözlemci, bunların genetik bakımdan birbirinden uzaklığının şempanze ile insanlar arasındaki uzaklıktan çok daha fazla olduğunu söyler. Köpek soyları arasında büyüklük, orantı ve tüy rengindeki görülebilir farklılıklar üreme biyolojisine etki etmeyen birkaç gene bağlıdır. Öyleyse şempanzelerden genetik olarak uzaklığımızı nasıl bilebiliriz? Bu problem moleküler biyologlar tarafından sadece geçtiğimiz 6 yıl içinde çözülebilmiştir. Cevap yalnızca entelektüel açıdan şaşırtıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şempanzelere nasıl davranacağımıza ilişkin uygulamaya yönelik ve ahlaki sonuçlara da yol açar. Yaşayan insan nüfusunun ya da köpek soyunun kendi aralarındaki farklara göre daha büyük olsa da bizler ve şempanzeler arasındaki gen farklılığının birbiriyle akraba olan tanıdık türlerden çok az olduğunu göreceğiz. Aleni bir şekilde görünüyor ki şempanzenin genetik programının küçük bir yüzdesindeki değişimler davranışlarımız açısından muazzam sonuçlara yol açmıştır. Ayrıca genetik uzaklık ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi anlamak ve böylece şempanzelerle ortak atamızdan ne zaman ayrıldığımız sorusuna yaklaşık bir cevap bulmak mümkün olabilmiştir. Bunun da yaklaşık 7 milyon yıl önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Moleküler biyolojiden elde edilen bu sonuçlar genetik uzaklık ve geçen zamanla ilgili genel ölçümleri ortaya koysa da şempanzelerden özel olarak nasıl farklılaştığımıza ya da bu özel farklılaşmaların ne zaman ortaya çıktığına dair bir şey söylemez. Dolayısıyla kemiklerden ve modern insan ile maymun benzeri atalarımız arasındaki farklı tipte yaratıklar tarafından bırakılmış aletlerden daha fazla ne öğrenebileceğimizi düşünmeye devam edeceğiz. Kemiklerdeki değişim fiziksel antropolojinin geleneksel konusunu oluşturuyor. Özellikle önem kazanan ise beyin hacmindeki artış, dik yürümeyle ilgili iskelet değişiklikleri, kafatası kalınlığındaki azalma, diş boyutu ve çene kasları olmaktadır. Büyük beynimiz insan dilinin ve yenilikçiliğinin gelişmesi için mutlak bir ön koşuldu. Bu yüzden fosil kayıtlarının artan beyin hacmi ile kullanılan aletlerin gelişkinliği arasında yakın bir paralellik sergilemesi beklenebilir. Gerçekte ise paralellik hiç de beklenen yakınlıkta değildir. Bu durum insan evriminin en büyük sürprizi ve bulmacası olarak ortaya çıkmaktadır. Beynimizdeki genişlemenin büyük bir kısmı gerçekleştikten sonra taş aletler yüz binlerce yıl boyunca ilkel halleriyle kalmıştır. 40 bin yıl kadar yakın bir zaman önce Neandertaller modern insanınkinden daha büyük bir beyne sahipti. Ama aletleri henüz yenilik ve yaratıcılık izleri taşımıyordu. Neandertaller hala büyük memelilerin sıradan bir türüydü. Diğer bazı insan gruplarının hemen hemen modern iskelet anatomisine sahip olduktan on binlerce yıl sonra bile kullandıkları aletler Neandertallerinki kadar basitti. Bu gözlemler moleküler biyolojiden gelen kanıtların önemini arttırdı. Genlerimiz ile şempanze genleri arasındaki makul yüzdelik farklılık içinde yenilik, yaratıcılık ve karmaşık aletler yapmak gibi farklı insani özelliklerden sorumlu fakat kemik şekillerimizle ilgili olmayan daha küçük bir yüzdelik dilim olmalı. En azından Avrupa'da Kromanyon insanlarının Neandertallerin yerini aldığı bir zamanda bu özellikler beklenmedik biçimde birdenbire ortaya çıktı. İşte bu artık büyük memelilerin sıradan bir türü olmaktan çıktığımız andı. Birinci kısmın sonunda insan durumuna yükselişimizi tetikleyen şeyin bu birkaç küçük değişim olduğunu ileri süreceğim. Bölüm 1. 3 Şempanzenin Hikayesi. Bir sonraki hayvanat bahçesi ziyaretinizde maymun kafeslerinin önünden geçerken şu deneyi yapın. Maymunların tüylerinin çoğunu kaybettiğini düşünün ve yandaki kafeste üzerlerinde kıyafetleri olmayan ve konuşamayan bazı talihsiz insanları hayal edin. Şimdi o maymunların bize genleri bakımından ne kadar benzer olduğunu tahmin etmeye çalışın. Şempanzelerin genetik program bakımından bizimle %10 mu, %50 mi yoksa %99 mu ortak olduğunu tahmin ederdiniz. Sonra neden bu maymunların kafeslerde sergilendiğini ve insanlara yapılmasına izin verilmeyen tıbbi deneylerde neden kullanıldıklarını kendinize sorun. Şempanze genlerinin %99.9'unun bizim genlerimizle aynı olduğunu ve aramızdaki önemli farklılıkların birkaç genden kaynaklandığını düşünün. Bu durumda hala şempanzeleri kafese koymayı ya da onlar üzerinde deneyler yapmayı olumlu karşılar mıydınız? Problem çözmek, kendilerine bakmak, iletişim kurmak, sosyal ilişkilerde bulunmak gibi işler için kapasiteleri düşük olan ve maymunlardan daha fazla acı duyan zihinsel engelli insanları düşünün. Bu insanlar üzerinde tıbbi deneyler yapılmasını yasaklayan ama maymunlar için izin veren mantık nasıl bir mantıktır? Diyebilirsiniz ki insanlar insan, maymunlar hayvandır ve bu da yeterlidir. Genleri bizimkine ne kadar benzerse benzesin, sosyal ilişki kurma yetenekleri ne kadar olursa olsun ya da ne kadar acı duyarsa duysun, insanlara yapılacak muamelelere ilişkin ahlaki bir kanun bir hayvan için geçerli olmamalıdır. Bu basitçe geçiştirilemeyecek, keyfi ama en azından tutarlı bir cevaptır. Bu durumda atasal ilişkilerimiz hakkında bilgi sahibi olmak ahlaki sonuçlara yol açmayacak ama nereden geldiğimize dair entelektüel merakımızı tatmin etmeye devam edecektir. Her insan toplumu kökenini anlamlı kılmaya büyük bir ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaca kendi yaratılış hikayesiyle cevap verir. Üç şempanzenin hikayesi zamanımızın yaratılış hikayesidir. Yüzyıllardır hayvanlar alemindeki yerimizi üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Emzirme, kıllarla örtülü bir vücuda sahip olma gibi özelliklerimizle memelilere, memeliler arasında ise kuyruklu ve kuyruksuz maymunların oluşturduğu bir grup olan primatlara dahiliz. Çoğu memelide bulunmayan pek çok özelliği diğer primatlarla paylaşıyoruz. Örneğin pençe değil de düz el ve ayak tırnaklarına, kavrayıcı ellere, dört parmaktan farklı olan bir baş parmağa ve karın kısmından bağımsız duran bir penise sahibiz. Yunanlı hekim Galen M.S. 2. yüzyılda pek çok hayvanı incelediğinde doğadaki yaklaşık yerimizi doğru bir şekilde saptamış ve iç organlar, kaslar, atar damarlar, toplar damarlar, sinirler ve kemik şekilleri bakımından insana en çok benzeyenin maymunlar olduğu sonucuna varmıştı. Kendimizi primatlar içinde sınıflandırmamız da oldukça kolay. Çünkü bariz bir şekilde kuyruklu maymunlardan çok gibonlar, orangutanlar, goriller ve şempanzelerden oluşan kuyruksuz maymunlara benziyoruz. En belirgin göstergelerden biri ise şu: kuyruklu maymunlar bizde ve kuyruksuz maymunlarda olmayan sportif bir kuyruğa sahiptir. Ayrıca gibonlar küçük boyutları ve oldukça uzun kollarıyla kuyruksuz maymunlar arasındaki en farklı grubu oluşturur. Bu nedenle orangutanlar, şempanzeler, goriller ve insanlar birbirlerine gibonlara olduğundan daha yakındır. Fakat akrabalık ilişkilerimizde daha ileri gitmek beklenmedik bir şekilde zordur. Bu üç soru etrafında dönen hararetli bir bilimsel tartışmayı ateşlemiştir. İnsanlar yaşayan kuyruksuz maymunlar ve soyu tükenmiş atasal kuyruksuz maymunlara ait ayrıntılı aile ağacı nasıldır? Örneğin yaşayan kuyruksuz maymunlardan hangisi bizim en yakın akrabamızdır? Bizlerle şu anki kuyruksuz maymunların herhangi bir bireyinin kesiştiği en son ortak ata ne zaman yaşamıştı? Yaşayan en yakın akrabamızla genetik programımızın ne kadarında ortaklaşıyoruz? İlk bakışta karşılaştırmalı anatominin bu üç sorudan ilkini çözmüş olduğunu varsaymak mümkün. Özellikle şempanze ve gorillere benziyoruz. Fakat kolayca fark edilmeyen pek çok özelliğimiz bakımından olduğu kadar daha büyük beynimiz, dik duruşumuz ve oldukça azalmış vücut kıllarımız gibi apaçık bazı özelliklerimizle de onlardan farklıyız. Yine de daha yakından incelendiğinde bu anatomik ayrımlar kesin değildir. Hangi anatomik özellikleri en önemli kabul ettiğine ve bu özellikleri nasıl yorumladığına bağlı olarak biyologlar orangutanlardan ayrılmadan önce şempanze ve gorillerin aile ağacımızda ayrı bir dal oluşturmasıyla en yakın akrabalarımızın orangutanlar olduğu azınlığın bakış açısı ya da orangutanların atalarının daha önce kendi ayrı yollarına devam etmesi nedeniyle en yakın akrabalarımızın şempanze ve goriller çoğunluğun bakış açısı olduğu konusunda ayrılırlar. Çoğunluğun görüşüne sahip olan pek çok biyolog da goril ve şempanzelerin birbirlerine bize benzediklerinden çok daha fazla benzediğini düşünmektedir. Bu da bizim goril ve şempanzeler birbirinden ayrılmadan önce bir dal oluşturarak ayrıldığımız anlamına gelir. Bu sonuç şempanze ve gorillerin kuyruksuz maymunlar kategorisinde toplanabileceğine, bizimse başka bir şey olduğumuza dair sağduyulu bir bakışı yansıtır. Bununla birlikte bizler dik duruş ve beyin büyüklüğü gibi birkaç önemli ve oldukça aleni özellikler bakımından değişim geçirmişken, ortak bir atayı paylaştığımızdan beri şempanze ve goriller çok değişmediği için farklı göründüğümüz de akla yatkın bir açıklamadır. Bu durumda insanlar en çok gorillere ya da şempanzelere benzeyebilir. Ya da insanlar, goriller ve şempanzeler genetik düzenleri bakımından birbirlerine aşağı yukarı eşit uzaklıkta olabilir. Bu yüzden anatomistler aile ağacımızın detayları üzerine süre gelen bu büyük soruyu tartışmaya devam ediyor. Hangi ağacı tercih edersek edelim, anatomik çalışmalar kuyruksuz maymunlardan genetik uzaklığımız ve ayrılış zamanımız hakkında hiçbir şey söyleyemez. Fosil kanıtlar ise genetik uzaklığa dair cevap sunamazken, prensipte doğru atasal ağaca ve tarihleme ilişkin sorulara cevap verebilir. Bol miktarda fosilimiz olsaydı, 10 milyon yıl önceki ortak bir ataya doğru giden, tarihleri belirli bir seri insansı ile bir başka seri şempanzemsi fosili ve dolayısıyla 12 milyon yıl önceki ortak ataya doğru giden bir seri gorilimsi fosili bulmayı ümit edebilirdik. Ne yazık ki fosil kayıtlarından gelebilecek umutlar boşa çıkmıştır. Çünkü Afrika'da 5 ila 14 milyon yıllık kritik zaman dilimine ait kuyruksuz maymun fosili neredeyse hiç bulunamamıştır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.